İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün yine Kur'an'dan bir kavram, hatta birkaç kavram konuşacağız. Çünkü kavramları hep kendi anlam dünyaları içerisinde ele alıyoruz. Sizlerden bu konuda destek istiyoruz ve çok güzel bilgiler elde ediyoruz. Bugünkü kavramımız günah, yanında tabii sevap ve bunların oluşturduğu anlam dünyası. Hı hı. Günah ve sevap dediğimiz zaman insanların akıllarına başka kavramlar da geliyor. Ama en çok Kur'an-ı Kerim'de geçen anlam dünyası içerisinde bazı kavramlar var. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan, yani Arapça metninden okuyan insanlar zaten bu kavramlarla karşılaşıyorlar. Mealini okudukları zaman da bunların hepsinin çevirilerde günah şeklinde çevrildiğini görüyorlar. Ama herhalde aralarında bazı farklılaşmalar anlam olarak ve yerine göre kullanıldığında bu anlam farklılaşmalarının insanları hani günah konusunda hem yaptırım olarak, değil mi, sorumluluk olarak nereye koyduğunu gösterecek derecede değişebiliyor. Bugün biraz bu konuları konuşacağız. Mesela şununla başlayabiliriz hocam. Kur'an'da hangi kelimeler günah kelimeleri olarak geçiyor?
Günah kelimesi en sık kullandığımız anlamla bu günah. Türkçe'de kullandığımız günah. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de cünah.
Cünah değil mi?
Olarak evet, geçiyor. Evet. İlginç. Şimdi aslında kelimenin orijinali Farsçadır. Denilebilir ki Kur'an-ı Kerim'de var olan yabancı kelimeler, garibul Kur'an falan denir. Kur'an'da var olan ama kökeni Arapça olmayan kelimeler var. Mesela cehennem, gehenna kelimesi Arapça bir kelime değildir. Süryanice'den geldiği söylenir. Ama Araplar kullanıyor. Madem ki kullanıyorlar, Kur'an-ı Kerim'de onların kullandığı bir kelimeyi seçip kullanıyor. Burada korumacılık yapmıyor, bir sakıncası yok. Cünah kelimesi Farsça bir kelime. Arapça'da kullanılıyor. Kur'an'da kullanmış. Biz de günah olarak kullanıyoruz. Anlamlarını sonra veririz bunların ama en sık kullanılanlar günah var. Çok sık kullanılan, aralarındaki farkı vereceğim dediğim gibi zenb.
Zenb kelimesi zünub, değil mi? Zünubunu daha çok biliriz
evet,
biz.
Zünub evet, çoğul olarak gelir günahlar diye. Vizir kelimesi var. Vela teziru vaziretun vizre uhra ayetinde kimse kimsenin günahını, yani aslında ağırlığını demek istiyor, yükünü çekmez. O var. İsim kelimesi var. Hı hı. İsim kelimesi de yük anlamına gelir. Vizirden farkı, vizir bildiğimiz maddi ağırlığı olan yük, omuzunuzu çökerten. İsim ise daha çok insanın zihnini çökerten. Manevi ağırlığı olanlar için ise isim kelimesi kullanılır. Hub kelimesi var. Az kullanılan, bu çok biraz spesifiktir. Hub daha çok yetimlerle ilgili hak ve hukuk ihlallerinde seçilen bir kelimedir. Bu genelleştirilmiyor. Ama tekrar edersek anmış olduk onları biz. Cünah kelimesi. Bu arada verirken de farklarını koyalım. Cünah daha çok insanlar arası ilişkilerde söz konusudur. Ve o ilişkilerde birilerinin hakkı, hukuku ihlal ediliyorsa orada cünah olduğu söylenir. Ya da şöyle şöyle yapmanızda bir cünah, bir sakınca yoktur denir. Ya var ya da yokluğu durumu için kullanılıyor. Biz onu Türkçe'ye cünah kelimesini sakınca olarak tercüme etmeye ben uygun görüyorum. Hı hı. Yani diğerleri kadar ağır değil. Mesela itim ya da vizir kadar ağır bir karşılığı yok bunun.
Peki bu ağırlık nereden geliyor hocam? Yani onu da arada konuşalım ama ben bu soruyu sormuş olayım size. Çünkü demek ki derece farkı da var bunlar arasında.
Tabii ki. Yaptığınız, şöyle düşünelim. Biz hayatı yürütürken hayatımızı organize ederken günlük yaşamımızda bir şeyler yapıyoruz ve bunların bir kısmına pişmanlık duyuyoruz. Doğru mu?
Evet.
Keşke yapmasaydım diyoruz. Şimdi keşkelerimiz arasında da fark var. Şunu keşke yapmasaydım dediğimiz çok basit bir şey de olabilir. Çok daha büyük bir şey yaparsınız. Hayatınız kararabilir. Allah korusun.
Evet. Hayati bir karar
tabii
değil mi
ki,
o konuda?
Hem karar hem de diyelim ki çok şiddete eğilimli bir kişi. Şiddete eğilimli bir kişi. Trafikte asabileşiyor, sinirleniyor. Nedir yani? Tanımadığım, bilmediğim bir insan ya. Fakat o anlık siniriyle öyle bir şey yapıyor ki kavga, gürültü derken adam öldürülebiliyor, yaralanabiliyor vesaire. Nedir bunun? Bunun hiçbir anlamı yok.
Çokça da yaşıyoruz Çokça maalesef. Yaşıyoruz. Çok görünür oldu bunlar.
Şimdi buna hadi birisinin Allah korusun ölümüne sebep olduk. Ya da yapılmaması gereken yerde hız yaptık. Kazaya sebebiyet verdik. Masum insanların ölümüne sebep olduk ama biz hayatta kaldık. Bakın bu ölen kurtulur orada. Hayatta kalan ölüm ömür boyu o vicdan azabıyla yaşar.
O bir yük işte.
Kendi yakınlarını da ben bilir, hepimiz biliriz. Çoluğunun çocuğunun ölümüyle sonuçlanan kazalara sebebiyet verir. Kendisi hayatta kalır. Ama ömür boyu onun yükü onda hem zihninde hem de bedeninde kendini gösterir. Biz buna keşke, keşke yavaş olsaydım, keşke şunu yapmasaydım falan deriz. Dolayısıyla bakın günlük yaşamdaki bile keşkelerimiz farklılık derece gösteriyor. O zaman bunların her birinin, bu keşkelerin her birinin bizde yarattığı tahribatın büyüklüğü oranındadır günahımızın büyüklüğü. Yani bizde tahribat yaratır. Bunu çok hoşuma giden bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde geçiyor. Bu Hud suresinde anlatılıyor. 114. ayette. İnsanların bu şekilde belini büken, zihnini inanılmaz bir şekilde tahribata uğratan büyük keşkelere karşı ne yapılmalıdır diye bir soru sorsak. Kur'an-ı Kerim işlenen günahın büyüklüğü oranında bir iyiliğin yapılmasının o günahın telafisi için bir yol olduğunu söylüyor. Bu şu anlamda değil. Yani öyle bir şey yaptık ki çok büyük günah oldu. Hadi bir şey yapayım da sevap alayım da onu dengelesin. Mesele sevap günah dengelemesi değil. Yani mesela şudur, ayet-i kerime diyor ki eğer iyilik yaparsanız yaptığınız iyilikler işlediğiniz günahları yerine geçer. Yani günahları örter, günahları kapatır, ortadan kaldırır. Onun yerine sizin yaptığınız iyilikler ikame edilir. Bu tamam. O anlaşılabilir bir şey. Burada hesap kitap yaptığınız zaman artı değer üretmiş olursunuz, artıyı geçmiş olursunuz. Bizim meselemiz o değil. Demin konuştuğumuz çok büyük keşkeleri olan insanların nasıl olup da o yükten, o zihin ızdırabından kurtarıp kendilerini kurtaracakları sorusuna cevap aramaya
Kur'an-ı
çalışıyoruz.
Kur'an-ı Kerim'de böyle bir cevap var diyorsunuz.
Cevap o. Evet. Yani çünkü karşılaşıyoruz. Ben hatırlıyorum bir ahbabımız doktor. Çocuğunun ölümüne sebep oldu kendisi.
Ya Allah korusun.
Allah korusun. Evet. Şimdi bu ebediyen bu vicdan azabıyla mı yaşasın? Tabii yaşamayacak. Ama var, bunu nasıl telafi edebiliriz? Kur'an-ı Kerim bunun çok büyük iyiliklerle ancak telafi edilebileceğini söylüyor. Şöyle bir cümle hatırlıyorum söz. Diyor ki en büyük veliler en büyük günahkarlardan çıkar diye. Çünkü onun büyük günahın yarattığı pişmanlık o kadar derindir ki o derinlik mesabesinde sizin samimiyetiniz, içtenliğiniz gelişir, artar ve ona göre iyilikler yaparsınız. Yani sürekli günah işleyen bir insanı ve bunu kasıtlı olarak yapan bir insanı, sürekli dibe doğru giden bir insan olarak görüyor Kur'an-ı Kerim ve en sonunda gideceği yer esfeli safilin diyor. Belhum adal diyor. Yani hayvanlardan aşağı bir pozisyona itiyor Kur'an-ı Kerim. Bakın şimdi bu belki bu analoji, yani bir insanı hayvandan daha aşağı bir pozisyonda görmek bizi itebilir. Ya nasıl bir analojidir bu? Nasıl bir benzetmedir? Bir insan nasıl hayvandan aşağı olabilir diyebiliriz. Bunun cevabı çok açık. Şöyle düşünün. Bir hayvanın, bir aslanın, bir ceylanı yemesinin yolu bellidir. Boğazından ısırır, öldürür ve ondan sonra yer. Yani şunu yapmaz. Ben bunu önce epey işkence yapayım, epey eziyet çektireyim de görsün gününü, ondan sonra yerim. Böyle bir şey yok. Ama insan insanı öldürmeden önce ne işkenceler yapıyor? Bakın işkence suç mudur? İnsanlık suçudur. Peki en büyük işkence pratiklerini, yani nasıl yaparsam, nasıl bir düzenek kurarsam eğer bu insana en büyük eziyeti veririm, bunu insanın kendisi planlamıyor mu? Düşünün işte Çin işkencesi derler ya, adamı koyuyorsunuz hapishanede, bağlıyorsunuz sıkı sıkı, hiç kımıldamayacak şekli getiriyorsunuz. Tavandan arada bir şıp şıp damlalar tak tak kafasına
Hiç
düşüyor.
hayal
Şimdi
edilecek bir şey değil hocam. Yaşayınca herhalde
bunu
anlaşılıyordur onun ne büyük bir
sürekli adamın
işkence
zihnine
olduğunu, değil mi?
aralıklarla
Evet.
tak, uyku, hiçbir şey yok. Bu adamın sonu çok kısa sürede delirmek. Çünkü o artık kafaya düşen su
Ve
damlası
bunu
olmaktan
icat eden
çıkıyor.
insan.
Bunu insan icat ediyor. Yani Filistin askısını düşünün. Mesela işkencelerden geçiriliyor insanlar ve Filistin arkadan ellerini bağlayıp tavana asmak. Adamın koltukları, tamam mı? Kolları buradan kopacak şekilde. Şimdi bunu
Yani
nedir? Bakın.
ceza bir sistemin içerisinde olması gereken bir şey ama
Ama
böyle
işkence
olduğu
yok.
zaman işte
İşte
belhüm
ha,
adal
bunu
dediği, yani
işkenceyi
hayvandan daha aşağı
kesinlikle
dediği bir
bakın
vasıflandırma ortaya
buraya
çıkıyor.
buna doğru bir ikazdır. Yani işkence bir suçtur ve insan böyle yaptığı zaman bunun onun hayvandan aşağı bir
Aşağı.
duruma geldiğini gösterir. O zaman herkesin bununla mücadele etmesi de gerekir. Bir
Gerekir.
uyarıdır.
Uyarı.
Yani bir tür işkence düzeneklerini insanlık için kuranlar insanlık için birer tabirimizi lütfen dinleyenler mazur görsünler. Bir tür hayvanileşen beşer insanlara karşı bir mücadele öngörülüyor. Onun için insanın günah işlemesi insaniliğinin, insan olmasının bir parçası. Kur'an-ı Kerim bunun için tövbe mekanizmasını getiriyor. Yarattığı kulun nerelerde ne tür eksiklikleri var, hangi şartlarda ne tür tepkiler vererek hiç yapılmaması gereken şeyleri yapabilirler. Bunu yaratan en iyi bilir. Bunu bildiği için her an geriye dönüşün kapısını açık bırakıyor. Evden kaçan çocuğa diyor ki, istediğin zaman evladım kapı açık. Bunun gibi bir şey. Tövbeyi öyle bir telafi mekanizması olarak görmek
O
lazım, kabul
zaman
etmek lazım.
en başında söylediğimiz şeyi şimdi tekrar dönelim. Bu kelimelerle ilgili konuşmaya da devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Günah kavramı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor ve bir anlam dünyası içerisinde bunu anlamamız lazım. İşte o anlam dünyası içerisinde bir kavram daha çıktı karşımıza, tövbe. Yani günah varsa tövbe de var. Hatta kefaret de var, değil mi hocam? Bunu da belki düşünmek gerekebilir.
Kesinlikle kefareti de mesela kefareti şöyle koymak lazım. Sevap, günahı sevapla
Öyle
düşünüyoruz ya.
söylemek lazım, evet.
Belki bugünkü konuşmamızın ikinci kısmı, ikinci ayağını oluşturuyor. O kefaret kısmı sevap kısmına giriyor ve işlenen bir günaha eğer kefaret olarak ne yapılabilir? Mesela kefaret olarak diyelim oruç tutuyor 2 ay. Ceza çünkü bu. Fakat Kur'an-ı Kerim 2 ay üst üste oruç tutmayı kefaret olarak öngörse bile esas kefaretin mali olarak ödenmesini biz hadislerde de o var. Mali olarak kefaretini ödeyin. Ne demek bu? Mesela 60 fakiri doyurun ya da bir fakiri 60 gün doyurun. Yani günlük
Ciddi külfet getiren bir şey
tabii ama bir
aslında aynı
fakiri bir insana
zamanda.
faydanız oluyor.
Ha, bir
Yani
taraftan da onu
bu.
diyecektim. Manevi bir doyum var orada sizin için. Yani karşı tarafta bunu gerçekleştiriyorsunuz ama size dönen tarafı da bu oluyor. Sevap aslında sizdeki
Aynen
iyileşme,
öyle.
sizdeki
Çok
iyilik.
güzel. Sizi rehabilite ediyor.
Evet.
Yani yaptığınız hatadan bunu vererek, çünkü Allah böyle istiyor. Diyor ki bunun karşılığında şunu yaparsanız Allah sizi affeder. Mali kefaretler, yani mali olarak yapılan iyilikler en fazla sevap getirir. Buna dikkat çekmek istedim esas. Yani sistemde sevapla ilgili konuştuğumuz zaman neye en fazla sevap vardır derseniz en fazla sevap mali olarak vermekten gelir.
Peki.
Ha diyeceksiniz bu her zaman böyle olmayabilir. Çünkü bazen kendinizden vermek cebinizden vermekten daha zordur. Onun ayrı bir değeri var. İkisini ayrı tartışmak lazım. Yani mesela Allah korusun organ ihtiyacı olan birisinin böbreğini vermesi parasal karşılığı yok. Kendinden veriyor ve bu çok daha zor bir şeydir. Bunun yeri yok zaten sevapta. Bu tartılamayacak bir şey.
Bu da yine
Bu
somut bir şey
tartılamayacak bir
hocam,
şey.
fiziki bir şey ama bazen de mesela şimdi dinleyicilerimiz de bunlarla mutlaka kendi hayatlarında karşılaşıyorlardır. birine mesela zamanımızı vermek, birine emeğimizi vermek, değil mi? Yani ihtiyacı olduğu anda onunla meşgul olmak, onun hayatına bir iyilik, bir güzellik kazandırmak adına kendimizden, kendi güzelliklerimizi paylaşmak. Bunlar da mesela bu anlamda
o da önemli,
kefaret
ama şöyle bir şey
olarak
olabilir,
düşünülebilir.
Düşünülebilir fakat şöyle olabilir. Bu biraz kendimizi temizleme ve aklama operasyonuna da dönüşebilir.
Olabilir.
Der ki ya sen hiç iyilikte bulunuyor musun insanlara? Evet bulunuyorum. Ne yapıyorsun? Vallahi geliyorlar 15 dakika sohbet ediyorum onlarla. Bu kadar vaktimi veriyorum onlara. Vaktimi ayırıyorum. Ne güzel şu an.
Bunu söylediniz artık bundan sonra böyle anlaşılmayacak hocam.
Şimdi onun anlamı var kesinlikle
tabii,
anlamı var. Yönlendirme.
Şey bu
o
değil,
da bir rehabilitedir.
Tabii, tabii.
Yani birileriyle konuşmak. Bu daha doğrusu. Şöyle
bu,
bakmak lazım.
Bu profesyonelce yapılan bir şey ama biz tabii yani gönüller bir o
yani ihtiyacın karşılayıp karşılamadığına
kesinlikle
bakmak
hocam,
lazım.
Kesinlikle hocam.
Bir ihtiyaç mı? Gelen insanla sohbet ettiğiniz zaman eğer onun sohbet etmesi siz onun için bir ihtiyaçsa ve sizinle sohbet ettiği 15 dakika içerisinde rehabilite olduysa, çok iyi hissediyorsa, aradığı birçok şeyi duyduysa bu değerlidir. Yoksa oturduk orada çene çaldık 15 dakika mesela, yani bu tabii ki o da bir anlam ifade
peki
ediyor
hocam,
ama daha çok
alındı.
İhtiyaçlar, hiyerarşi diye bir şey
peki,
var.
Peki.
Maslow'un bu hiyerarşi terimini belki burada kullanmak lazım. Yani yaptığımız şeyin bir ihtiyacı
karşılamasını
önemsiyoruz.
Gerekiyor.
Maddi
peki,
ya da manevi.
Maddi ya da manevi. Peki hocam. Şimdi Kur'an'dan kelimeler içerisinde bir de hatiye kelimesi var. Ben bunu doğru mu anlıyorum bilmiyorum ama
hata,
şöyle bir evet bir derecelendirme yapıyorduk ya. Oraya geri dönecek olursak belki de yani günah ve hata arasında yani aynı şey de olabilir kastedilen ama geri dönüşü olan olmayan dediniz çok büyük yük anlamına gelir ve de insanın hani keşkeleri büyükten küçüğe sıralanır dediniz ama insanın belki de hani Kur'an-ı Kerim'de yok ama hadisler dolayısıyla öğreniyoruz. Eski kültürlerden gelen bilgiler de var. Büyük günahlar, küçük günahlar meselesi. Oraya da
de
değil
var.
Mi? Onu da içerisine alacak şekilde sormak istiyorum. Bu insanı insan yapan dedik ya az önce o süreçteki yanlışlıklar diyeceğim. Hata içerisinde mi anılmalı biraz daha? Yani günahın sanki daha çok böyle hukuki bir anlama doğru bir kayışı var.
Şimdi,
ama hata sanki daha çok ahlaki gibi. Yani doğru bir ayrım yapmıyor olabilirim ama anlamak açısından böyle.
Doğru. Hata kelimesi mesela İngilizce'de error diyoruz. Hata verdi.
Evet.
Bilgisayar dilidir mesela. Hata veriyor.
Ve geri dönüyorsunuz,
geri
düzeltiyorsunuz.
Geri dönüyorsunuz, resetliyorsunuz, evet. Düzeltiyorsunuz falan. Hatanın telafisi var. Şu ikiz kelimeyi belki ayırmak lazım. Biz bu bir dini sohbet. Günah kelimesiyle suç kelimesini
çok
de
güzel oraya getirecektim
lazım.
Hocam. Şimdi, o hukuki boyut içerisinde
yani,
günah ne demek? Çünkü
tamam.
Günah denilince o da anlaşılıyor insanlar arasında.
Yani şunu,
doğrudan sizi cezalandıracak hukuki bir sonucu olacak. O anlamda bir yükümlülük anlaşılıyor.
Evet, evet. Yani bir karışıklığa
fıkıh
meydan
terimi,
vermemek
evet,
için.
Evet lütfen hocam.
Biz burada kullandığımız dini terminolojiyi biz daha çok dini terminoloji ahlaki terminolojiyle oturur. Örtüşür. Beraberdir. Fakat hukuki terminolojiden farklılık gösterebilir. Şimdi onun için suç ve günah arasında ayrım yapalım. Diyelim ki oruç tutmamak günah mıdır, suç mudur? Bunun cevabı şu. Eğer herhangi bir eyleme ya da eylememeye, yani oruç tutmaya ya da tutmamaya dünyevi bir karşılık veriliyorsa o suç kapsamında değerlendirilecek. Eylememek, yapmamak. Mesela oruç tutmamanın cezası nedir? Dünyevi hiçbir cezası yok. Ne Kur'an'da var, ne sünnette var.
O zaman bu ikili ayrım. Dünyevi
tabii,
ve uhrevi
aynen
dediğimiz
öyle.
İkili ayrımdan kaynaklanıyor.
Kesinlikle.
Evet.
Peki adam öldürmenin karşılığı var mı?
Şimdi
var.
Oldu. Ama aynı zamanda günah diye de söylüyoruz biz bunu. Evet.
Şimdi günah kavramı İslam öncesi dinlerde, bunu Yahudi ve Hristiyanlık olarak almayalım, çok daha eski
daha
dinlerde,
eski.
Diyelim Sümerlerde, diyelim Asurlarda. Onlar da günah kavramı Tanrı'ya karşı işlenen suçlar için kullanılırdı. Yani tabu vardır, Tanrı'nın yasakladığı bir şey vardır. Yani bu tamamen kendi kurguladıkları bir şey. Tanrı'nın bundan haberi yok. Yani kendi klasifikasyonları bunlar. Diyor ki günah dediğiniz şey Tanrı'ya karşı olur diyor. İnsana karşı yaptığınız diyor ayrı. O suç diyelim. Fakat biz diyoruz ki insana karşı yaptığınız hem suç hem günah.
Hem günah.
Yani adam öldürmek hem suçtur çünkü dünyevi karşılığı var, hem de günahtır çünkü uhrevi karşılığı da var. Yani kim bir mümini, kim bir insanı kasten hiçbir suçu yokken öldürürse, bu adam bütün insanlığı öldürmüş gibi olduğu için ebediyen ateşte kalır. Ebediyen cehennemdedir. Ebediyen azaptadır vesaire. Ayet-i kerimeler bunu söylüyor.
Ama suçu yokken derken orayı bir açıklayalım hocam. O da bir sistem içerisinde
tabii
ceza
ki,
alacak.
Tabii,
yani
tabii,
yoksa
tabii.
O suçlu ben
Söylüyor.
öldürdüm diye
Hayır,
değil
hayır, hayır.
yani.
Yani bir cana karşı olmamak ayrı bir durum.
Anlamında
Bir
evet.
adam bir adamı öldürmüştür. Eğer sizin hukuk sisteminiz
Hukuk sistemi hocam. Onu
öngörüyorsa,
mutlaka
aynen
belirtelim.
öyle.
Evet.
Hukuk sisteminiz idamı öngörüyorsa siz de ölümüne hükmedebilirsiniz. Onun dışında bir insanın ölümünü gerektirecek hiçbir gerekçe olamaz.
Olamaz.
Bitti. Şimdi dolayısıyla ya da diyelim ki birisine iftira atmış. Var mı bunun hukukta karşılığı? Var. Yalancı şahitlik yapmış. Var mı? Var. Bütün bunlar suçtur ve dünyevi karşılığı var. Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda bu suçların uhrevi karşılığı da var. Allah bunları yasaklıyor ve bunları yapan insanların ahirette de ceza çekeceğini söylüyor. Günahların dünyevi karşılığı yok. Namaz kılmamanın dünyevi bir karşılığı var mı?
Yok.
Ceza olarak
Yok.
yok. Oruç tutmamanın var mı? Yok. Peki bu çünkü ibadetlerde gönüllülük esastır. Siz kabul edersiniz, yaparsınız, etmezseniz siz bilirsiniz. Ama bunu yapmayan insanlara Allah diyor ki onlara diyor öbür dünyada büyük bir mahrumiyet vardır. Şimdi tersinden koyuyorum cümleyi ben. Şimdi azap vardır diyor da azap kelimesinin Arapça tam karşılığı mahrumiyet.
Hocam bu
Mahrumiyet.
kavramları tek tek çalışmak
Mahrumiyet.
istememizin sebebi
Ya
bu. Sevgili
mahrumiyet.
dinleyiciler biliyorlar biz bu sene Kur'an kavramlarını çalışacağız sizinle inşallah. İşte bu azap kavramını da anlamamız gereken boyutuyla anlayalım
Yani
ki
azap sadece
ya
cehennemde insanların yanması değil. Öyle de olabilir mi? Olabilir.
olabilir ama
Olabilir.
bu
Fakat azap
mahrumiyet çok daha büyük bir
mahrumiyet,
şeydi.
mahrumiyettir.
Evet.
Azap kelimesinin azebe, Arapçada açıp bakabilirler. Ragıp İsfahani'ye bakabilirler. Lisanül Arab'a bakabilirler. Verilen anlam mahrumiyettir. Neden cennette mahrumiyet, Allah'tan mahrumiyet, iyiliklerden mahrumiyet, sevdikleriyle beraber olamamanın getirdiği mahrumiyet, istediği ne varsa ona kavuşamamanın getirdiği mahrumiyet. Bunu böyle baktığınız zaman öbür yani ahirette, uhrevi olarak bizi bu dünyada iyiliklere yönlendiren, bu dünyada kötülüklerden alıkoyan bir resim orada var. O resim sürekli gözümüzün önüne getiriliyor. O resim billur kristalize bir şekilde ama öyle bir cennet tasviri var, öyle bir cehennem, azap, mahrumiyet tasviri var ki o sizin bu dünyada yapıp ettiklerinizi belirlemeye
Belirliyor.
çalışıyor.
Evet.
Diyor ki şunları yaparsanız diyor. İşte şunlar var. Mesele nedir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün o kristalize edilmiş, billur bir şekilde önümüze konulan gelecek dünya yaşamı aslında buradaki yaşamımızı cennet kılmaya dönüktür.
Çok güzel. Biz bu dünya ile ilgileniyoruz aslında. Yani ahirete yatırım yaparken
İki
aslında
tür de, iki
dünyamızı
tür kesinlikle.
güzelleştiriyoruz. Dolayısıyla öbür dünyada
Öyle.
güzelleşmiş
Yani diyor
oluyor.
ki
Peki.
mesela cennet kelimesi yeşilliklerinden zemini görünmeyen yer demektir. Cenne, cenin var ya anne karnındaki cenin,
Evet.
gizli demek, görünmez. Görünmeyenlere cenne deniyor. Cennet öyle yeşil, öyle yeşil ki diyor, yerde ne toprak görünür, ne çamur olur, ne şu ne bu. Şimdi Ankara'nın sokaklarında dolaşıyoruz kaç gündür ya da Türkiye'mizin büyük yerinde çamurdan geçilmiyor. Ay cennet değil. Keşke cennet olsa ya. Keşke yemyeşil olsa da, keşke pırıl pırıl olsa da her taraf tertemiz yürüsek. Değil mi bakın? Maksat o. Niye cennet anlatıyor bize? Niye
Teşvik.
cennet anlatıyor?
Evet.
Teşvik, teşvik. Öbür türlü de var. Buradaki eylemleriniz öyle güzel olacak ki oradaki cennetinizi inşa
O zaman
edeceksiniz.
hocam
İki
yani bu
türlü gidip geliyor.
eylem dediğiniz için şu kelimeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Vaktimiz de azaldı. Eylem aslında insanın bilinçli olarak tercih ettiği bir şeydir. Demek ki biz
Aynen.
günahı da bilinçli olarak tercih ediyoruz. Sonuçlarına da katlanacağız. Çünkü tasvirler çok net. Yani diyorsunuz ya fotoğraf. Bu buradaysa, o da açık bir şekilde anlatıldıysa, demek ki ben bunu yapıyorsam bilerek yapıyorum ve de
yani din, Remzi Hocam,
hiç boşluk bırakmıyor.
Din o kadar
her
dinamik,
o kadar sistematik hale getirmiş ve kesinlikle size evet bütün boşlukları dolduracak
şekilde sunuyor. Hazreti Peygamber için de öyle. Ki. Hazreti Peygamber diyor ki yeryüzü bana mescit kılındı. Ne demek bu? Yürürken sokağın istediğiniz yerde durup namaz kılabilirsiniz. Ama namaz kılmak için oranın temiz olması
temiz
lazım.
Temiz olması lazım.
Bu ne demek?
Yani yeryüzün, her yerimiz
her
temiz
yer
olacak.
Mescit evet. temizliğinde olması lazım. Buna lazım. Özendiriliyor. Evet. Değilse o zaman demek ki biz ya dünyamız nasılsa ahiretimiz öyle. Yani
öyle
burada
oluyor.
Çamur içindeysen bu belediye eleştiri olarak kendisini alsın ya da almasın. Mesele o değil. Ama biz
bütün dinin, belediyeler için
herkes,
konuşuyoruz.
Tabii canım.
Tabii.
Hakkımız
bu,
değil
bu,
mi ya?
Bu hizmeti ya, veren.
Tabii ki.
Tabii.
Ya, evet. Hizmeti veren herkesin evet. buna dikkat etmesi lazım.
Bu günah sevap meselesini konuşurken hocam belki şöyle bağlasak acaba daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Yine de siz nasıl uygun görürseniz. Hani anlatılır ya, peygamberimize bu heyetler yılı içerisinde gelen insanlar öğreniyorlar ve kendi memleketlerine, daha doğrusu kendi kabilelerine, orada öyle bir düzen var çünkü, yerleşim düzeni, gidiyorlar peygamberden öğrendiklerini kendi kavimlerindeki, kabilelerindeki insanlara anlatıyorlar, öğretiyorlar, öyle bir takım eylemler içerisindeler. Bir kişiden söz ediliyor. Peygamberimizin yanına büyük zorlukla geliyor, dizinin dibine oturuyor ve bir soru soruyor. Günah nedir, sevap nedir sorusu. Peygamberimizin bir cevabı var. Yani belki de o insanın oluşturmaya çalıştığı ve hatta ben gittiğimde bunu anlatsam zaten yeter. Benim insanlarım bunu bir yapsa
çok
ah ne güzel olur.
Ya. Çok meşhur bir olay. Ya.
Dediği ve bugün itibariyle şahsen ben kendim için ölçü aldığım, çok acayip etkilendiğim bir şey. Diyor ki peygamberimiz işlediğinde, yani onu yaptığında içine huzur, sükunet, sevinç, güzellik veren şey sevaptır. Vicdanını büken, acıtan, içini karartan şey de günahtır.
İşte deminden beri konuştuğumuzun özeti.
Yani her şey yani. İçin bir ölçümüz olsa böyle elimizde, değil mi hocam? Yani vicdan diyoruz mesela. Vicdanlar nasıl gelişir? İşte böyle gelişir. Yani ama bir taraftan da karartmaya başladığınız zaman da inanın onun da sonu yok yani. Çok dikkat etmek
öyle
lazım.
Öyle. Yani şu nokta der ya Hazreti Peygamber, her günah işlediğinizde kalbinizde bir siyah nokta konudur. Bu tabii ki
mecazi şeyler bunlar ama bize çok şey anlatıyor.
Ama bu öyledir. Öyle yaparsınız ki onlar, kötülükler sizin için normalleşmeye başlar. Şimdi samimiyettir diye bir din samimiyettir. Eddinu nasihatun. Din samimiyettir diye bir Hazreti Peygamber'e atfedilen bir hadis var. Din samimiyettir. Şimdi insanlar hata yapabilir. İnsan olarak. Fakat bunu kasıtlı olarak, bilerek ve istikrarla, bakın, ve ısrarla günah işlemekle, hatayla İstemeden, mecbur kalarak yapmak arasında fark var. Onun için Hazreti Peygamber yine söylüyor. İnnemel amalu binniyati ve innemel likum likullim ri'in manewa. Ameller niyetlere göredir ve her insan için neye niyetlendiyse o vardır diye. Yani kötülük yapmak istemeyen birisi, iyilik yapacağım derken kötülüğe sebep olsa bile bunun Allah indinde iyi bir karşılığı var. Çünkü samimi olarak iyilik yapmak istiyor ama elinden o gelmedi. Şunu çok önemsiyoruz. Ve ecrun, lehum ecrun gayru memnun diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Kesintisiz sevaptan bahsediyor. Non-stop reward diyorum. Ecrun gayru memnun, kesintisiz sevap. Yani Kur'an-ı Kerim'in sistemi günaha tek, yalnız bir günaha bir karşılık diyor. İnsanı ezmemek için, ama bir sevap işleyene 700
katlar,
diyor ve
yani,
sayısız veriyor.
Sayısız.
Nedir bu teşvik?
Allah'ın
teşvik,
sayıları
teşvik.
Bilemeyiz biz
ve
bunları. Tabii.
Çünkü şöyle diyoruz, inancımız şudur: yaptığımız iyiliklere karşı aldığımız sevap kesinlikle adalet gereği değildir. Çünkü zaten Allah'a
lütfu,
onun bir lütfudur,
rahmeti,
onlar.
Evet.
Artı değer veriyor bizim için ve iyiliklere teşvik ediyor ve bizim iyiliklerimizin katmanlaşması, katmerleşmesi başkalarına yaptığımız iyilik mesabesinde ve ölçüsündedir.
Evet.
Mümkünse elimizden, dilimizden başka insanlar için iyilikler çıksın. Buna dikkat
çıksın.
Etmek
Peki,
lazım.
Bunu amin diyerek bir dua kabul edelim hocam. İlahi Nizam ve İnsan programının adresini veriyorum. Olur ya bizimle paylaşmak istersiniz, konuşmak istediğimiz konuları bize söylemek istersiniz sevgili dinleyiciler. ilahinizam@trt.net.tr ilahinizam@trt.net.tr Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımızda çok değerli bilgiler aldık sizden ve belli ki öğreneceğimiz çok şey var bu konularda.
Hepimizin birlikte öğreneceğimiz şey var. Ben teşekkür ediyorum.
Peki. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı konuğumuzdu. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.